Ayrı 1-6 Casuslar Mücadelesi John le Carre Sayfa 250 Dönüş 20. Kısım Sırt çantasını ve valizini yere bırakarak duvarlara baktı. Pencerenin yanında bir elektrik hattı vardı. Kapıda kilit olmadığından koltuğu kapının arkasına doğru itti. Ayakkabılarını çıkararak yatağa uzandı. Kızın ellerinin üzerinde dolaşan parmaklarını ve dudaklarının gergin hareketlerini hatırladı. Gölgelerin arasından üzerine odaklanmış düzenbaz gözleri aklına gelince de bana ihanet etmesi acaba ne kadar sürer diye merak etti. Sonra Avery geldi aklına, sıcak ama İngiliz tarzında bir mesafeyle kurdukları arkadaşlıklarını, yağmur altında pırıl pırıl parlayan genç yüzünü ve gözlüklerini kurularken attığı utangaç ve şaşkın bakışı hatırladı. Ve onun aslında hep 32 yaşında olduğunu söylediğini ve yanlış anlayanın kendisi olduğunu düşündü. Tavana baktı, bir saat içinde anteni kurmalıydı. O da büyük bir odaydı ve pek eşya yoktu. Bir köşede yuvarlak mermer bir lavabo duruyordu. Lavabodan tek bir boru zemine iniyordu ve bunun topraklamada işine yaraması için Tanrı'ya dua etti. Suyu akıttı ve soğuk olduğunu görünce rahatladı. Çünkü Johnson sıcak su borusunun tehlikeli olabileceğini söylemişti. Bıçağını çıkararak borunun bir tarafına dikkatli bir şekilde bir çentik attı. Toprak attı önemliydi. Jack öyle demişti. Hiç çaren olmazsa topraklama kablosunu halının altına yılan gibi kıvırarak yerleştir ve antenle aynı uzunlukta olmasına dikkat et. Ortada halı filan yoktu. Bu sebeple de boru işe yaramak zorundaydı. Halı yoktu, perde yoktu. Tam karşısında kavisli kapıları bulunan ağır gardırop duruyordu. Burası bir zamanlar önemli bir otel olmalıydı. Burnuna ağır bir dezenfektan ve Türk tütünü kokusu geliyordu. Duvarlar grimsileşmiş sıvayla kaplıydı ve rutubet duvarların üzerinde siyah lekeler bırakmıştı. Ama büyük ihtimalle binanın zamanında kaliteli bir bina olmasından dolayı şaşırtıcı bir şekilde tavanda bazı yerler kuru kalmayı başarmıştı. Sıvanın belli kısımları nem yüzünden dökülmüş ve arkasında beyaz küften oluşan adacıklar bırakmıştı. Geri kalan kısımlarda ise nem ile sıva arasında bir anlaşma sağlanmış gibi görünüyordu. Öyle ki sıva macuna dönüşerek boşlukları kapatmış ve odanın her tarafına beyaz nehirler gibi dağılmıştı. Lizer dışarıdan gelebilecek en küçük sese karşı alarmda beklerken gözlerini de bu duvarlar üzerinde gezdiriyordu. Duvarlardan birinde açık arazide çalışan ve toprağı sabanla süren çiftçilerin resmedildiği bir tablo asılıydı. Ufukta bir traktör görünüyordu. Johnson'ın anten hakkında söylediklerini hatırladı. Anten içerideyse sorun yaratır ve içeride olması da kaçınılmaz. Şimdi beni iyi dinle. Zikzak yerleştirme yapacaksın. Dalga boyunu çeyrekte tutacaksın ve tavandan 30 santim aşağıda olacak şekilde ayarlayacaksın. Mümkün olduğunca aradaki mesafeyi arttır Fred ve asla metal kirişlere, elektrik kablolarına filan paralel tutma. Ve ikiye katlanmasına da izin verme, yoksa işin içine edersin, anlıyor musun? Bir adamın hafızasını taze tutmak için sürekli yapılan şakalar ve kinayeler. Lizer teli resim çerçevesinin arkasına iliştirip ileri geri hareket ettirerek diğer köşeye kadar uzatmayı düşündü. Sıva yumuşak olduğundan çiviyle tutturulabilirdi. Etrafına bakınarak çivi, raptiye gibi bir şey aradı ve kornişin üstündeki bronz kancayı fark etti. Kalkıp kancayı jilet yardımıyla yerinden oynattı. Tel sağa doğru gidiyordu. Bu da kurnazca düşünülmüş bir detaydı. Öyle ki durumdan şüphelenen biri kancayı sola doğru sıkıştırsa telin gittiği yönün tersine gitmiş olurdu. Gizli bölmeden ipek kumaş parçasını çıkarıp dizlerine serdi ve kalın parmaklarıyla dikkatlice düzleştirdi. Sonra cebinde bulduğu kalemi açtı. Bunu yatağın kenarında durup fazla hareket etmeden yaptı. Çünkü ipeği kirletmek istemiyordu. Kalemin ucunu iki kez keskinleştirdi. Kalemden çıkan talaş parçaları ayağının etrafına yığılmıştı. Sonra defterini alıp karısına mektup yazan bir mahpus gibi büyük harflerle yazmaya başladı. Her nokta koyduğunda daha önce ona öğrettikleri gibi etrafına daire çiziyordu. Mesajı her iki kelimeden sonra bir çizgi çizerek ve her şifre grubunun altına daha önce kullandığı şemadan hatırladığı sayısal karşılıkları girerek hazırladı. Bazen sayıları hatırlamak için anımsatıcı kafiyelere başvurmak zorunda kaldı. Bazen de hatırladıklarının yanlış olduğunu fark edip sildi ve yeniden başladı. Mesajı bitirdiğinde sayıları dörtlü gruplara ayırmış, sonra ipek kumaştaki gruplara göre her bir grubu kesinleştirmiş, en sonunda da sayıları harflere çevirmişti. Sonucu yazdıktan sonra bunları yine dörderli gruplara ayırdı. Duyduğu her sesle daha önce aldığı bir yaranın tekrar sancması gibi korku bedenini ele geçiriyor ve birden kapıya doğru dönüp yazısını yarım bırakıyordu. Ama duyduğu bir şey yoktu aslında. Sadece rüzgarın gemiye vurduğunda çıkardığı sesler gibi eski bir evin rüzgara maruz kalmasından kaynaklanan çıtırtılar geliyordu. Durup bitirdiği mesaja baktı ve mesajın çok uzun olduğunu, bu işte uzman ve daha hızlı düşünen birinin bunu daha kısa yazacağını fark etti. Ama şu anda aklına başka bir yol da gelmiyordu ve ona anlatacağı şeyi karman çorman etmesindense fazla kelime kullanmasının daha uygun olacağını söylemişlerdi. 42 grup vardı. Masayı iterek pencereden uzaklaştırdı ve valizini masanın üzerine koyarak anahtarlığından çıkardığı anahtarla kilidini açtı. Kilidin yolculuk sırasında kırılmamış olması için içinden dualar ediyordu. Alet çantasını buldu ve titreyen elleriyle içinde kristal diyotların durduğu, ağzı yeşil kurdeleyle bağlanmış ipek keseyi aldı. Kurdeleyi gevşetti ve kristalleri yatağın üzerindeki kalın battaniyenin üzerine döktü. Her kristalin üzerine Johnson'ın el yazısıyla etiketler yapıştırılmıştı. Etiketlerin üst kısmında frekans, alt kısmında da sinyal planındaki yerini gösteren işaret bulunuyordu. Tüm kristalleri tek bir sıra halinde ve düz durmalarını sağlamak için battaniyeye bastırarak dizdi. Kristaller işin en kolay kısmıydı. Gidip koltuğu dayadığı kapıyı sağlamca kapanmış diye yokladı ama kapının kulpu elinde kaldı. Koruma sağlamak için koltuk yeterli değildi. Savaş sırasında onlara çelik kamalar verdiklerini hatırladı. Valize giderek verici ve alıcıyı güç ünitesine bağladı, kulaklıkları yerine taktı ve alet kutusunun kapağından Morse anahtarını çıkardı, sonra onu gördü. Valiz kapağının iç tarafına yarım düzine kadar harf grubunun ve bunların Morse'daki karşılıklarının yazıldığı bir kağıt yapıştırılmıştı. Bunlar kendisinin asla hatırlayamadığı standart uluslararası kodlardı. Bu harfleri gördüğünde ve Jack'in düzgün özenli el yazısını tanıdığında gözleri minnetle yaşardı. "Bunu yaptığını bana söylememişti," dedi kendi kendine. Her şeye rağmen Jack iyi bir adamdı. Jack, kumandan ve genç John, ne ekip ama diye düşündü. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın böyle bir grupla çalışma fırsatını yakalayamazdı. Kendini sakinleştirdi ve ellerini masaya dayadı. Biraz titriyordu, belki de bunun sebebi soğuktu. Nemli gömleği omuzlarına yapışmış ama mutluydu. Kapının önünde duran koltuğa baktı ve şöyle düşündü. Kulaklıklarımı taktığım zaman birisi gelse duymayacağım. Tıpkı rüzgar yüzünden o çocuğun beni duymadığı gibi. Sonra antenin ve toprak hattının bağlantısını yaptı. Topraklama kablosunu su borusuna çekerek yapıştırıcı bantla iki ucu da temiz yüzeye sabitledi. Yatağın üstüne çıktı ve Johnson'ın tarif ettiği gibi anteni 8 ayrı yöne doğru zikzak oluşturacak şekilde tavana gerdi. Kornişe tutturarak veya her iki tarafına da bantlar yapıştırarak mümkün olduğunca sabitlemeye çalıştı. Bu işlemi bitirdikten sonra cihazın yanına gitti ve dalga bandı düğmesini 4. pozisyona getirdi. Çünkü tüm frekansların 3 MHz'lik dilimde olduğunu biliyordu. Yatağın üzerinden sıranın başında duran kristali aldı ve bunu cihazın sol köşesindeki yuvaya taktı, vericiyi ayarladı. Her işlemden sonra kendi kendine mırıldanıyordu. Kristal selektörünü Fundamental All Crystals ayarına getirdi ve bobine taktı. Anot ayarlarını yaptı ve anten ayarını ona getirdi. Sonra ne yapacağını bir an hatırlayamadı ve tereddütte kaldı. Zihni durmuştu sanki. Gaga'nın ne olduğunu bilmiyor musun? Sayaç göstergesini 3'e getirdi ve panelde elektrot akımını gördü. TSR düğmesini de T'ye getirdi. Şimdi hatırlıyordu. Total akımı belirlemek için sayaç göstergesi 6'ya getirilecek ve asgari değer bulunana kadar anot ayarlaması yapılacaktı. Mesajı göndermek için TSR düğmesini S konumuna getirdi ve hafifçe anahtara dokundu. Değeri okudu. Göstergedeki değerin hafifçe yükselmesi için anten ayar kumandasını eliyle hareket ettirdi. Anot ayarlamasını da hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu işlemleri cihazın böbrek şeklindeki beyaz zeminli panelinde ibreyi görüp verici ve antenin doğru şekilde ayarlandığını anlayana kadar tekrar etti. Sonucu görünce rahatlamıştı. Artık John ve Jack ile konuşabilirdi. Bir rahatlama sesi çıkararak arkasına yaslandı ve sigara yaktı. Keşke İngiliz sigarası olsaydı diye geçirdi içinden. Birden çıkıp gelecek olsalar içtiği sigaranın markası konusunda endişe etmezlerdi en azından. Saatine baktı ve kurma yerini sonuna kadar çevirdi. Saatin durmaması gerekiyordu. Çünkü Avery'nin saatine göre ayarlanmıştı ve bu durum onu tuhaf bir şekilde rahatlatıyordu. Ayrı düşmüş aşıklar gibi aynı yıldıza bakıyorlardı. O çocuğu öldürmüştü. Mesaj gönderimine 3 dakika vardı. Morse anahtarını kutunun içinden çıkardı çünkü orada durduğu zaman uygun şekilde kontrol edemiyordu. Jack bunda bir sorun olmadığını, yapabileceğini söylemişti. Maniplenin sabit kalması ve kaymaması için onu sol eliyle tutması gerekiyordu. Ama Jack her operatörün kendine ait bir tarzı olabileceğini de eklemişti. Bu kendisine savaş sırasında verdikleri cihazdan çok daha küçüktü, bundan emindi. Kumanda kolunun her tarafında talk pudrası izleri vardı. Dirseklerini yerleştirdi ve sırtını dikleştirdi. Sağ elinin 3. parmağı maniplenin üzerinde kıvrıldı. İlk göndereceğim kod JAJ, söylenenleri hatırlıyordu. Adım Johnson ama bana Jack derler. Bunu hatırlamak kolay. JA John Avery, JJ ise Jack Johnson. Kodlamaya başladı. 1 nokta ve 3 çizgi, nokta çizgi, 1 nokta ve 3 çizgi. Hala düşünmeye devam ediyordu. Hollanda'daki eve benziyor ama bu defa yalnızım. 2 kez söyle Fred, ondan sonra yayından çık. Cevabı alabilmek için düğmeyi çevirdi ve kağıdı masanın ortasına doğru itti. O anda Jack cevap verdiği takdirde bunu yazmak için elinde defter ve kalem olmadığını fark etti. Ayağa kalktı, etrafına bakıp kalemini defterini aradı, sırtından terler akıyordu. Defteriyle kalemi hiçbir yerde yoktu. Ellerinin ve dizlerinin üzerine çökerek yatağın altına eğildi ve toz katmanının arasında kalemi buldu ama defterden eser yoktu. Tam ayağa kalkarken kulaklıktan bir çıtırtı geldi, masaya koştu ve kulaklıklardan birini kulağına yaklaştırdı. Bir taraftan da mesajı köşesine yazabilmek için kağıt parçasını elinde tutmaya çalışıyordu. QSA3, seni gayet iyi duyuyorum. Söyledikleri bu kadardı. Sakin ol oğlum, sakin ol diye mırıldandı. Sandalyeye iyice yerleşti, mesaj gönderme durumuna geçti. Şifrelemiş olduğu mesaja baktı, 4 ve 2'yi tıkladı çünkü göndereceği 42 grup vardı. Eli toz ve terle kaplanmıştı ve sağ kolu ağrıyordu. Büyük ihtimalle valiz taşımaktan veya çocukla boğuşmaktan kaynaklanıyordu. ''Dünya kadar vaktim var.'' demişti Johnson. ''Seni dinliyor olacağız, bir sınavdan geçmiyorsun.'' Cebinden mendilini çıkararak elini sildi. Çok yorgundu ve yorgunluk onda sevişmeden önceki o suçluluk anı gibi fiziksel bir çaresizlik yaratıyordu. 4 harfli gruplar demişti Johnson. 4 harfli gruplara odaklan Fred. Tamam mı? Her şeyi birden yapmak zorunda değilsin Fred. İstersen arada durur dinlenirsin. İlk frekansta iken 2,5 dakika, ikinci frekansta 2,5 dakika. Bu yolu takip edeceğiz. Mrs. Hartbeck bekleyecektir, bundan eminim. Kalemiyle 9. harfin altına kalın bir çizgi çekti çünkü burası güvenlik önleminin devreye gireceği yerdi. Bu sadece ölmek üzereyken cesaret edebileceği bir şeydi. Elleriyle yüzünü kapattı ve dikkatini toplamaya çalışarak manipleye uzanıp tekrar tıklamaya başladı. Elini gevşek tut, işaret parmağı ve orta parmak maniplenin üzerinde, baş parmak kenarında olacak. Bileğini masaya koyma Fred, düzenli nefes al Fred. Bunun seni rahatlattığını fark edeceksin. Tanrım, elleri niye bu kadar yavaştı? Parmaklarını maniplerin üzerinden çekti ve aptal aptal avucuna baktı. Terin gözlerinin üzerine düşmesini engellemek için sol eliyle alnını sildi ve maniplenin masanın üzerinde kaydığını hissetti. Bileği taş kesilmişti sanki. O çocuğu bu eliyle öldürmüştü. Bunu kendi kendine söyleyip duruyordu. Nokta nokta çizgi, sonra bir K, bunu biliyordu. İki çizgi arasında bir nokta. Dudakları harfleri söylüyor ama eli yazamıyordu. Bu sanki konuştukça kötüleşen bir kekemelik gibiydi ve aklı fikri hep o çocukla meşguldü. Yalnız o çocukla. Belki kendisinin düşündüğünden hızlıydı. Tüm zaman algısını yitirmişti. Terler kaşlarının üzerinden akıyordu ve artık durduramıyordu. Noktaları ve çizgileri söylemeyi bıraktı. Johnson'ın kızacağını biliyordu. Çünkü şu anda nokta çizgi filan düşünemiyordu. Ama çocuğu öldüren Johnson değildi. Kalbinin atışı maniplenin üzerindeki tıkırtıları çoktan geçmişti ve eli iyice ağırlaşmıştı. Yine de sinyal göndermeye çalışıyordu. Çünkü yapabileceği başka bir şey kalmamıştı. Bu vücudu kendisini bırakırken tutulabileceği tek şeydi. Onları bekliyordu. Gelip kendisini almalarını istiyordu. Ayak sesleri duymayı umuyordu. Elini uzat John, elini ver. Mesaj göndermeyi bitirdiğinde yatağa gidip uzandı. Battaniyenin üzerinde ölü muhafızlar gibi sırt üstü uzanmış yatan, el değmemiş ve kullanıma hazır durumdaki diğer kristallere kayıtsız bir ifadeyle baktı. Avery saatine göz attı. 13:00 geçiyordu. 5 dakika içinde başlaması lazım dedi. Leclerc aniden konuya girdi. Telefon açan Gordon'du. Bakanlıktan bir telgraf almış. Görünüşe bakılırsa bize verecekleri bazı yeni haberler var. Bir kurye gönderiyorlarmış. Ne olmuş olabilir ki diye sordu Avery. Şu Macaristan'la ilgili konudur herhalde. Fielden'ın raporu. Londra'ya dönmem gerekebilir. Kendinden emin bir şekilde gülümsedi. Ama sizin bensiz de gayet iyi idare edebileceğinizden eminim. Johnson kulaklıkları takmış durumdaydı ve mutfaktan taşınıp getirilmiş yüksek arkalıklı ahşap koltukta öne kaykılmış vaziyette oturuyordu. Şebeke trafosuna bağlı koyu yeşil renkteki alıcı harıl harıl çalışıyordu. İçeriden ışıklandırmalı olan ayar göstergesi çatıdan gelen ölgün ışıkta hafifçe parlıyordu. Haldane ve Avery ise rahatsız bir tavırla kanepenin ucuna ilişmişlerdi. Johnson'ın önünde bir bloknot ve kalem vardı. Kulaklıkları kaldırarak hemen yanında duran Leclerc'e, belirlediğimiz program dahilinde onunla çalışacağım efendim. Ne olup bittiğini size aktarmak için elimden geleni yapacağım. Güvenlik açısından aynı zamanda kayıt da alıyorum. Anlıyorum. Bir süre sessiz bir şekilde beklediler. Aniden, işte o an onların zafer anıydı. Johnson dimdik oturdu. Kafasıyla onlara bir işaret yaptı ve kayıt cihazını açtı. Gülümsedi. Sonra tekrar mesaj gönderme konumuna geçti ve tıklamaya başladı. ''Haydi Fred'' dedi. ''Seni gayet iyi duyabiliyorum.'' ''Başardı'' diye fısıldadı Leclerc. ''Şu an hedefte.'' Gözleri mutlulukla parlıyordu. ''İşitiyor musun John? İşitiyor musun?'' ''Sessiz olalım.'' dedi Haldane. ''İşte geliyor.'' dedi Johnson. Sesi kontrollü ve düzgün çıkıyordu. ''42 grup.'' ''42.'' diye tekrar etti Leclerc. Johnson'ın vücudu neredeyse hiç hareket etmiyordu. Başını hafifçe bir yana eğmiş ve tüm dikkatini kulaklıklara vermiş durumdaydı. Yüzü solgun ışıkta son derece ifadesiz gözüküyordu. ''Sizden sessiz olmanızı istiyorum lütfen.'' 2 dakika boyunca özenli el yazısıyla defterin üzerine mesajı kaydetti. Ara sıra sessizce dudaklarını kıpırdatıyor, bir harf söylüyor ya da başını sallıyordu. Mesaj daha yavaş gelmeye başladığında kalem de iyice yavaşladı. Öyle ki en son harfler artık işkence edici bir ağırlıkla yazılıyordu. Johnson saatine baktı. ''Haydi Fred'' diye söylendi. ''Haydi değiştir artık. Neredeyse 3 dakika oldu.'' Ama mesaj gelmeye devam ediyordu ve Johnson'ın sakin yüzü gelen her harfle birlikte iyice yükselen panik duygusunu yansıtmaya başladı. Neler oluyor diye sordu Leclerc. Neden frekansı değiştirmedi? Ama Johnson sadece yayını kes bre, Tanrı aşkına yayını kes diyebildi. Leclerc sabırsızca onun koluna dokundu. Johnson kulaklıklardan birini kaldırdı. Neden frekansı değiştirmedi? Niye hala konuşuyor? Unutmuş olmalı. Eğitim sırasında hiç unutmamıştı. Yavaş olduğunu biliyorum. Ama Tanrım! Otomatik bir şekilde yazmaya devam ediyordu. 5 dakika diye umurdandı. Kahrolası 5 dakika. Şu lanet olası kristali değiştir artık. Ona söyleyemez misin diye bağırdı Leclerc. Elbette söyleyemem. Nasıl yapacağım bunu? Aynı anda hem mesaj alıp hem de gönderemez. Hepsi de donmuş kalmış gibiydi. Johnson onlara döndü ve yalvarır gibi bir sesle ''Ona söyledim, bir kez değil, onlarca kez, lanet olası, bu intihar etmek demek, ne yaptığını sanıyor.'' Saatine tekrar baktı, neredeyse 6 dakikadır yayın yapıyor. ''Kahrolası aptal, kahrolası aptal, aptal!'' ''Şimdi ne olacak?'' dedi Haldane. ''Sinyali yakalarlarsa mı? Başka bir frekansa geçerler, yer saptaması yaparlar. Zaten bu uzunlukta mesaj gönderildiğinde çok basit bir hesaplama yapılabilir.'' Ellerini açarak masanın üzerine vurdu ve hor görür bir ifadeyle ''Bir çocuk bile yapabilirdi bunu, bir çift pusulayla yapardı.'' ''Yüce Tanrım, haydi ama Fred, Tanrı aşkına haydi artık.'' Birkaç harf daha yazdı ve kalemi öteye doğru fırlattı. ''Kayda alınıyor zaten.'' dedi. Leclerc Haldane'e doğru dönerek ''Yapabileceğimiz bir şey olmalı.'' dedi. ''Sessiz ol.'' dedi Haldane. Mesaj bitmişti. Johnson hızlı ve öfke dolu bir teyit mesajı gönderdi. Kayıt cihazını geri sardı ve yazmaya başladı. Önüne kodların yazılı olduğu kağıdı çekerek yaklaşık 15 dakika boyunca hiç konuşmadan ve ara sıra basit hesaplamalar yaparak not aldı. Hiç kimseden çıt çıkmıyordu. Yazmayı bitirdiğinde ayağa kalktı ve yarım yamalak bir saygı ifadesiyle mesajı okumaya başladı. Kimliği bilinmeyen 50 Sovyet askeri Kasım ayının ortalarında şehre geldiğinde Kalkstadt bölgesi 3 günlüğüne kapatılmış. Askerlerin özel teçhizatları yokmuş. Söylentilere göre Sovyetler kuzeye doğru bir askeri manevra gerçekleştirmişler. Askerler Rostock'a gideceklerini düşünüyorlarmış. Kalkstadt tren istasyonunda Fritsche'yi tanıyan yok. Tekrar ediyorum, yok. Kalkstadt yolu üzerine yol kontrolü de yapılmıyor. Kağıdı masanın üzerine doğru fırlattı. Bundan sonra 15 grup daha gönderdi ama onları çözemedim. Kodlamayı karıştırmış olmalı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 258.